İkinci ayrım. Muhteşem Ata. Frederick Forsyth. Sayfa 18. Aşkla ihtiyacın, arzunun, şehvetin arasında çok ince farklar vardır ve bunlardan ancak bir tanesi insanın kafasında tutku haline dönüşebilir. Mark Sanderson'ın kafasında ise dördü birden tutku haline geldi. Mayıs bitip Haziran geldiğinde tutkuda giderek artan bir yalnızlık duygusu doğurmaya başladı. Daha önce hiçbir konuda reddedilmemiş 10 yıl boyunca bu durum nice güçlü erkekler gibi onu da duygusal bir sakat haline getirmişti. Ona göre arzudan kararlılığa, oradan planlamaya ve uygulamaya giden belli adımlar vardı. Hepsi bitince de istediğini elde ederdi. Haziran başlarında Angela Summers'ı elde etmeye karar verdi. Bunu sağlamak için nasıl bir plan yapacağını düşünürken kafasındaki cümle kutsal kitaptan alınmaydı. Ölüm bizi ayırana kadar. Angela başka türlü bir kadın olsa zenginlikten, lüksten, kuvvetten, sosyal pozisyondan bu gibi şeylerden etkilense ortada sorun kalmazdı. Parasıyla onun gözünü kamaştırıp öyle elde edebilirdi. Hem zaten o başka türlü bir kadın olsa Sanderson'ın içinde de bu tutku oluşmazdı. Düşünceleri bir daire içinde dönmeye başlamıştı. Daire halinde düşünmenin sonu deliliğe varırdı. Bu halkayı kırmanın bir tek yolu vardı. Michael Johnson adıyla küçük bir daire kiraladı. Bu işi yapmak için komisyoncuyla telefonla bağlantı kurdu ve bir aylık kirayla depozitoyu postaladı. Londra'ya gece yarısından sonra geleceğini söyleyip anahtarın paspas altına bırakılmasını istedi. O daireyi üs olarak kullanıp Londra'daki bir özel araştırmalar bürosuna telefon etti. Bu firma konu yasa dışına çıkmadıkça müşterilere soru sormayan bir kuruluştu. Sanderson istediklerini anlattı. Müşterinin adını vermeye niyet olmadığını gören kuruluş parayı peşin istedi. Sanderson onlara 500 sterlini özel ulak yolladı. Bir hafta sonra Bay Johnson adına bir mektup geldi. Hesapta 250 sterlinlik bir açık bulunduğunu belirtti. Sanderson bunu posta havalesiyle gönderdi. 3 gün sonra da istediği dosya eline geçti. Önce bir biyografi vardı dosyada. Bunu hızla taradı. Arkadan Akdeniz Kuşları kitabının kapağından kopyası çekilmiş bir resim geliyordu. O kitap birkaç baskı yaptıktan sonra çoktan piyasadan çekilmişti. Birkaç da teleobjektifle çekilmiş resim vardı. Ufak tefek dar omuzlu bir adam, diş fırçası gibi bıyığı, zayıf, kişiliksiz bir çenesi vardı. Binbaşı Archibald Clarence Summers. Binbaşılığını da hala bırakmıyor tabii diye dişlerini gıcırdattı Sanderson. Yurdunu terk edip ücra bir İspanyol kıyı kasabasında Alicante ile Valencia arasında bir yerde yaşamayı seçen bir İngiliz subayı. Villanın birkaç fotoğrafı çekilmişti. Sonunda villadaki günlük yaşamın ayrıntılarına sıra gelebildi. Sabah kahvelerini küçük terasta içiyorlar, karısı sabah saatlerinde Castillo'ya gidip Kontes'in 3 çocuğuna İngilizce dersleri veriyordu. Öğleden sonra 3 ile 4 arasında plajda mutlaka güneş banyosu yapıyor, biraz yüzüyordu. Binbaşı bu arada Costa Blanca kuşları ile ilgili notları üzerinde çalışıyordu. Sanderson bundan sonraki adımını dağıttı. Bürodaki memurlarına bir süre evinde kalacağını, işini telefonla yöneteceğini söyledi. Ondan sonra da kendi görüşünü değiştirmeye koyuldu. Gay News dergisine ilan vermiş bir erkek kuaförü çok yardımcı oldu. Sanderson'ın uzunca saçlarını kısacık fırça gibi kesti, kumral rengini de açıp iyice sarı yaptı. Bu iş bir saatten biraz fazla sürdü. 2 hafta kadar idare edecekti bu hal. Sanderson bundan sonra arabasını evinin bulunduğu binanın yeraltı garajına sürüyor, oradan asansöre biniyor, kendisini kimse görmeden dairesine çıkıyordu. Oradan telefon ederek çağdaş olaylar üzerine uzmanlaşmış bir Londra kütüphanesi buldu. Ellerinde gazete ve dergi kupürlerinden zengin koleksiyonlar vardı. 3 gün sonrası için Michael Johnson adına bir giriş kartı sağladı. Okumaya önce paralı askerler başlığı altında derdelenenlerden başladı. Bu dosyada Mike Hoare, Robert Dennard, John Peters, Jack Schramm gibi adları olan özel dosyaların referans numaraları bulunuyordu. Bir de Katanga, Kongo, Yemen, Nijerya, Biafra gibi adları olan dosyalar vardı. Hepsini birer birer taradı. Haber küpürleri, yorumlar, kitap eleştirileri, röportajlar. Nerede bir kitap adı geçse hemen not ediyor, genel kütüphane bölümüne geçip kitabı buluyor, tarıyordu. Okuduğu kitaplar arasında Paralı Askerler Tarihi adlı bir kitap da vardı. Anthony Mackler adlı biri tarafından yazılmıştı. Ayrıca McCorr'un yazdığı Kongo askeri ile sırf Angola olaylarını ele alan Ateş Gücünü de okudu. Bir hafta kadar sonra bu okudukları arasından bir isim kendini yavaş yavaş belli etmeye başladı. Adam 3 kampanyaya katılmış yazarların en atak olanları bile ondan biraz bezgin bir havada söz eder olmuşlardı. Kimseyle röportaj kabul etmiyordu. Dosyada resmi de yoktu ama İngilizdi. Hala Londra'da bir yerlerde olduğu konusunda kumar oynamak zorundaydı Sanderson. Yıllar önce bir şirketi satın alırken onun yanı sıra ister istemez bir takım bazı küçük işletmeleri de devralmak zorunda kalmıştı. Bunlar arasında bir pro ticarethanesi, bir film işleme laboratuvarı, bir de edebiyat acenteliği vardı. Bu firmalardan kurtulma zahmetine kalkmamıştı hiç. Sonunda Sanderson'ın kütüphanede okuduğu Anılar kitabının yazarını bulup ortaya çıkaran işte o edebiyat acenteliği oldu. Yayıncının kuşkulanması için hiçbir neden yoktu. Adres olarak kaybedilen telif haklarının yollandığı yerle aynıydı. Emlak kralı kalkıp da Paralı Askerler yazarını ziyarete gittiğinde bahane olarak yazarın yayıncısı olduğunu ileri sürdü. Karşısındaki yazar çoktan kendini içkiye vermiş, inişe geçmiş, anılarıyla yaşayan biriydi. Yayıncının ziyaretini yeni bir baskı yapılacağına, kendisine tekrar para verileceğine yormuştu. Öyle olmadığını öğrenince hayal kırıklığına uğradı. Birisiyle tanıştırma karşılığında ona yine de para ödenebileceğini duyunca neşesi bir miktar geri geldi. Sanderson kendini ona Bay Johnson diye tanıtmıştı. Eski bir paralı askerin de anılarını bastırmak istediğini duyduk diye anlattı. Yeni kitabın haklarını bir başka yayın evine kaptırmak istemiyorlardı. Tek sorun adamın yerini bilmemeleriydi. Yazar ismi duyunca omurdandı. Demek kendini arındırmaya karar verdi ha dedi, buna şaştım işte. 6. viskisini bitirip paraları da eline almadan hiç yardımcı olmadı. Ancak o zaman bir kağıda bir şeyler karalayıp Sanderson'a uzattı. Kentteyse hep burada içer piçoğlu dedi. Sanderson tarif edilen yeri o akşam buldu. Earl Sarayı'nın arkasında sessiz bir bardı. İkinci akşam gittiğinde beklediği adam da geldi. Sanderson onun resmini hiç görmemişti ama kitaplardan birinde çenesindeki yara izine kadar tarifini okumuştu. Barmen adamı karşılarken ilk adını söyledi. O da tutuyordu. İri, geniş omuzlu, çok formda biriydi. Sanderson barın arkasındaki aynaya baktığında orada zeki gözler ve gergin bir ağız gördü. Çıkışta adamı evine kadar izledi. 400 metre kadar ileride bir yerde oturuyordu. Sokakta bekledi, ışığın söndüğünü gördü. 10 dakika kadar sonra da kapıyı vurdu. Paralı asker kapıyı açtığında üzerinde atlet, altında koyu renk bir pantolon vardı. Açmadan önce hol ışığını söndürmüş, kendini karanlığa almıştı. Koridorda yanan ışık doğruca kapıyı çalanın üzerine dökülüyordu. ''Bay Hughes?'' diye sordu Sanderson. Adam tek kaşını havaya kaldırdı. ''Kim soruyor?'' ''Adım Johnson, Michael Johnson.'' dedi Sanderson. ''Arama ruhsatın var mı?'' ''Polis değilim, sivil vatandaşım. İçeri girebilir miyim?'' ''Beni burada bulabileceğinizi size kim söyledi?'' Hughes soruya cevap vermemeyi seçmişti. Sanderson bilgiyi aldı, adamın adını verdi, arkasından da 24 saat geçmeden unutur eminim diye ekledi. Bugünlerde kendi adını bile hatırlayamayacak kadar sarhoş. Hughes'un ağız köşelerinde hafif bir gülümseme gölgesi görüldü ama içinde mizahtan eser yoktu. Evet, bu dediğin tutuyor dedi. Kafasını evin içine doğru salladı. Sanderson onun yanından geçip salona girdi. Salonda pek az eşya vardı. Onlar da rastgele oraya buraya konmuştu. Sanki eşyasıyla kiralanmış bir yerdi burası. Orta yerde bir masa vardı. Hughes onun ordudan gelip eliyle masanın başına oturmasını işaret etti. Sanderson oturdu. Hughes da onun karşısındaki sandalyeye tünedi. Evet, yapılacak bir işim var, silahlı bir iş, anlamışsınızdır. Hughes ona yüzündeki ifadeyi hiç değiştirmeksizin baktı. Müzik sever misiniz dedi sonunda. Sanderson afalladı, sonra başını salladı. Biraz müzik çalalım burada. Hughes ayağa kalkıp köşedeki yatağın baş ucundaki ufak masada duran transistörlü radyoyu açtı, bir yandan da elini yastığın altına daldırdı. Geri döndüğünde Sanderson kendini bir 45'lik Colt otomatiğin namlusuna bakar buldu. Yutkundu, içine derin bir soluk çekti. Hughes radyonun düğmesini çevirince müziğin sesi daha da yükseldi. Adam sonra başucu masasının çekmecesine eğildi. Gözlerini Sanderson'dan ayırmıyordu. Çekmeceden bir bloknotla bir kurşun kalem çıkardı, masaya döndü. Tek eliyle kağıda bir kelime karaladı. Bloknotu Sanderson'a doğru çevirdi. Soyun. Sanderson'ın midesi ağzına gelir gibi oldu. Bu tür adamların iyice gaddar olabileceğini duymuştu. Hughes tabancasını hafifçe sallayarak ona masadan uzaklaşmasını işaret etti. Sanderson adamın dediğini yaptı. Ceketini çıkarıp yere attı. Sonra kravatını, gömleğini çıkardı. Pantolonunun fermuarını çekti. Pantolonu da düştü. Hughes anlamsız bir yüzle onu izliyordu. Sonunda konuştu. Tamam giyin dedi. Tabanca hala elindeydi ama namlu artık yere eğilmişti. Kalkıp yürüdü. Radyonun sesini kıstı. Tekrar masaya döndü. ''Ceketi bana at.'' dedi. Sanderson bu arada pantolonuyu da gömleğini giymişti. Ceketi masaya koydu. Hughes ceketi iyice yokladı. ''Giy.'' dedi sonra. Sanderson giydi. Tekrar yerine oturdu. İhtiyacı vardı oturmaya. Hughes da karşısına oturdu. Otomatiğini masaya, sağ elinin hemen yanına bıraktı. Bir Fransız sigarası yaktı. ''Niyeydi bütün bunlar?'' diye sordu Sanderson. ''Silah taşıyacağımı mı sandın?'' Hughes başını hafifçe bir yana salladı. Taşımadığını görebiliyordum dedi ama üzerinde ses kayıt makinesi olsaydı mikrofonu kasığına asar, bandı patronuna öyle yollardım. Sanderson anlıyorum dedi. Bende ne silah var, ne teyp, ne de patron. Ben kendi kendimin patronuyum. Bazen başkalarına patronluk ederim, üstelik de ciddiyim. Yapılacak bir işim var, karşılığında iyi para ödemeye hazırım. Ağzım da çok sıkıdır. Sıkı olmak zorunda zaten. Bu bana yetmez dedi Hughes. Cezaevleri akılsız gevezelere güvenenlerle dolup taşıyor. Sanderson seni istemiyorum dedi bu sefer. Hughes'un tek kaşı havaya kalktı. Ne seni istiyorum ne de İngiltere'de oturan, kökleri buraya bağlı olan herhangi bir kimseyi. Ben kendim burada oturuyorum, bu yeter. Dış ülkedeki bir işi görecek bir yabancı arıyorum ben. Bir isim istiyorum. O isim için de bol para vereceğim. Ceketinin iç cebinden 50 tane gıcır gıcır 20 poundluk bir deste çıkardı, masaya koydu. Hughes hala anlamsız bir yüzle bakıyordu. Sanderson desteği ikiye ayırdı. Birini Hughes'a doğru itti, sonra öteki destedeki paraları dikkatle ortalarından yırtıp ikiye böldü. 25 tane yarım parayı kendi cebine koydu. Birinci yarısı girişim için dedi, ikincisi de başarının karşılığı. Yani o isim benimle buluşacak, iş yapmayı kabul ettiğini söyleyecek. Üzülme, zor bir şey değil. Öldürülecek adam ne ünlü biri ne de değerli biri, silik bir tip. Hughes önündeki 500 pound'a baktı. Almak için bir hareket yapmadı. Tanıdığım biri var dedi. Yıllar önce benimle çalışmıştı. Hala iş alıyor mu bilmiyorum. Öğrenmem gerek. Telefon edebilirsin. Hughes başını iki yana salladı. Uluslararası telefon hatlarından hoşlanmam dedi. Hat üzerinde fazla kulak var. Hele günümüz Avrupa'sında. Gidip onu kendim görmem gerek. Bu size daha 200'e patlar. Tamam dedi Sanderson. İsim bana bildirildiğinde öderim. Hughes beni kandırmayacağını nereden bileceğim diye sordu. Bilemeyeceksin diye karşılık verdi Sanderson. Ama kandıracak olsaydım beni kovalayacağını da göze almak zorunda kalırdım. 700'e değmez.
Benim sana kazık atmayacağımı nereden biliyorsun peki?
Haklısın bilmiyorum dedi Sanderson bu sefer. Ama sonunda bulurum nasılsa adamımı. Bir yerine 2 av parası ödeyebilecek kadar da zenginim. Kandırılmaktan hoşlanmam. Bu da benim ilkem herhalde anlıyorsundur. 10 saniye boyunca 2 adam birbirlerine baktılar. Sanderson belki de fazla ileri gittim diye düşünüyordu. O sıra Hughes tekrar gülümsedi. Bu sefer pek geniş bir gülümseme belirmişti yüzünde. Beğeni doluydu ifadesi. Uzanıp paraları masanın üstünden aldı. Hem 500 sterlinlik tam paraları hem de yırtılmış yarım paraları.
İstediğiniz ismi vereceğim size dedi. Bir randevu ayarlayacağım. Onunla buluşup anlaşmaya vardığınızda bana öbür deste yarım paraları postalarsınız.
200 sterlin masraf parasını da ekleyerek. Earl's Court postanesine, Hargreaves adına postalayın, normal postayla, mühürlü zarf içinde olsun, taahhütlü istemem. Anlaşmadan sonra 1 hafta içinde para gelmezse adama haber vereceğim. Senin sahtekar olduğunu söyleyeceğim, işi bırakacak, tamam mı?
Sanderson başını salladı, isim ne zaman bana verilecek?
1 hafta içinde dedi Hughes, seninle nerede bağlantı kurabilirim?
Edemezsin, bağlantıyı ben seninle kurarım.
Hughes pek alınmışa benzemiyordu. Bu gece gittiğim bara telefon et dedi. Geceleri saat 10'da. Sanderson 1 hafta sonra verilen saatte telefon etti. Telefona barmen cevap verdi. Az sonra da Hughes'un sesi duyuldu.
Paris'te Rue Molin'de bir kahve var. Senin istediğin tip insanlar orada toplanır dedi. Gelecek pazartesi günü öğle vakti orada ol. Adam seni tanıyacak. O günün Figaro gazetesini okuyor ol. Baş sayfayı karşıya çevir, son sayfayı oku.
Seni Johnson diye tanıyor. Ondan sonrası sana ait. Pazartesi oraya gelmezsen adam salı ve çarşamba öğlenleri de seni bekleyecek. Ondan sonra iş yatar. Yanında nakit de götür.
Ne kadar diye sordu Sanderson.
5000 sterlin kadar, sağlam olsun diye.
Soyulmayacağımı ne bileceğim?
Bilemezsin dedi telefondaki ses. Ama adam da senin yanında fedayı getirip getirmediğini bilemez.
Klik diye bir ses duyuldu, sonra çevir sesi geldi.
Ertesi pazartesi günü kahvede oturmuş Figaro'nun arka sayfasını okurken karşısındaki sandalyenin çekildiğini duydu. Başını kaldırdığında bir adamın oraya oturmakta olduğunu gördü. 1 saattir barda bulunan adamlardan biriydi oturan.
Bay Johnson...
Sanderson gazeteyi indirdi, katlayıp kendi yanına koydu. Adam uzun boylu zayıftı, kara gözlü, siyah saçlı, geniş çeneli bir Korsikalıydı. Yarım saat kadar konuştular, Korsikalı adını Calvi olarak verdi. Calvi aslında onun doğduğu köyün adıydı. 20 dakika çene çaldıktan sonra Sanderson 2 fotoğraf çıkarıp uzattı. Biri bir erkek yüzünü göstermekteydi. Resmin arkasına daktiloyla binbaşı Archie Summers, Villa San Crispin, Playa Caldera, Ondara, Alicante diye yazılmıştı. İkinci resimde küçük, beyaza boyalı, kanarya sarısı pancurları olan bir villa görünüyordu. Korsikalı savaşçı başını salladı.
İş öğleden sonra saat 3 ile 4 arasında yapılmalı dedi Sanderson.
Korsikalı yine başını salladı. Dert değil. 10 dakika daha bu sefer para konusunda konuştular. Sonra Sanderson ona 5 deste para uzattı. Her biri 500 sterlinlik destelerdi.
Yabancı ülkelerdeki işler daha pahalıya çıkar diye açıklıyordu Korsikalı. Üstelik İspanyol polisi de bazı tip turistlere karşı hiç konuksever davranmazdı.
Sonunda Sanderson gitmek üzere ayağa kalktı.
Ne kadar sürer diye sordu.
Korsikalı başını kaldırıp ona baktı. Omuz silker gibi bir hareket yaptı.
1-2 hafta, belki de 3.
İş bittiği anda haberim olsun istiyorum, tamam mı?
O zaman sizinle bağlantı kurabileceğim bir yer göstermelisiniz dedi adam.
İngiliz bunun üzerine kağıda bir telefon numarası yazdı. 1 hafta sonrasından 3 hafta sonrasına kadar beni bu numaradan sabahları saat 7:30 ile 8 arasında arayabilirsiniz. Numarayı izlemeye kalkmayın, işi de sakın başarısızlığa uğratmayın.
Korsikalı'nın yüzünde ince bir gülümseme belirdi. Başarısızlığa uğramam, çünkü paranın ikinci yarısını da istiyorum.
Son bir şey daha dedi müşteri. Geride bir iz bırakmanızı istemiyorum. İşi bana bağlayacak bir ipucu olmamalı. Yöresel bir soyguna benzemeli. Üstünüze biri gelmiş de vurmuşsunuz gibi olmalı.
Korsikalı hala gülümsüyordu. Siz kendi adınızı düşünüyorsunuz Bay Johnson. Ben ise canımı düşünüyorum. Ya da en azından 30 yıl Toledo cezaevine tıkılmayı. Ne iz bırakacağız ne de ipucu.
İngiliz çıkıp gittikten sonra Calvi'de kahveden ayrıldı. Çıkarken izlenmediğinden emin olmak için çevresine baktı. Kentteki bir başka kahvenin önündeki terasla 2 saat daha vakit öldürdü. Temmuz güneşi altında kendinden geçiyor ama kafasında bir yandan yapacağı işin sorunlarını ölçüp tartıyordu. İstenen işin pek zor bir yanı yoktu. Hiçbir şeyden kuşku duymayan saf bir güvercini vurmak gibiydi. Asıl sorun silahı İspanya'ya sağ salim sokmaktaydı. Paris'ten yanında silahla trene binip Barcelona'ya gidebilir, gümrük kontrolünü göze alabilirdi. Ama yakalanırsa Fransız polisinin değil, İspanyol polisinin eline düşerdi ki onların da profesyonel silah adamlarına karşı tutumu biraz eski modeldi. Uçakla gitmek düşünülemezdi bile. Teröristlerin sık sık uçak kaçırmaları yüzünden Ordi havalarından yüklenen her bagajda silah aramaları çok dikkatli yapılmaktaydı. Eski OAS günlerinden kalma bir takım dostları hala İspanya'da oturuyordu. Fransa'ya dönme riskini göze almaktansa Alicante ile Valencia arasındaki kıyı şeridinde yaşayıp gitmeyi yeğleyen insanlardı bunlar. Onların birinden ödünç silah alabilirdi herhalde. Ama o adamlardan uzak durmayı daha akıllıca buldu. Sürgünde işsiz güçsüz yaşayan bu adamlar besbelli çok dedikodu ederlerdi aralarında. Sonunda Korsikalı ayağa kalktı, hesabını ödedi, alışverişe çıktı. İspanyol turist bürosundaki danışma masası önünde yarım saat kadar vakit geçirdi. Oradan İberya hava yollarına gitti, bir 10 dakikada orada oyalandı. Sonunda alışverişini bitirmek için Rue de Rivoli'deki bir kitap ve kırtasiye dükkanına girdi, oradan da Banlieue'deki kendi dairesine döndü. O gece Valencia'nın en iyi oteli olan Hotel Metropole telefon etti. Bir gece için tek kişilik 2 oda istediğini söyledi. 15 gün sonrasına istiyordu odaları. Biri Bay Calvi için, öteki de kendi pasaportunda yazılı olan isim için olacaktı. Telefonda kendini Calvi olarak tanıtmıştı. Talebini yazılı olarak en kısa zamanda doğrulayacağına da söz verdi. Sonra seyahat acentesini arayıp Paris'ten Valencia'ya bir bilet istedi. Oraya oteli ayırttığı günde inecekti. Ertesi akşam da Paris'e dönmeyi planlıyordu.
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 33.